Ayrım 5, sayfa 62. Gelmekte olan felaketin korkusu kösten dili sarmıştı. Yerel bir cam fabrikası sahibi sınır dışı edilme dedikodularını etrafa yaymıştı. Çoğunlukla Almanlarla iş yaptığından bilgisi doğru gözüküyordu. Bir Makedonyalı lider de bu sırrı öğrenmişti. Büyük bir olasılıkla Alexander Belev'in evindeki bir parti sırasında hemen Musevi arkadaşlarını uyarmıştı. Köstendil'in bölge valisi resmi görevine ve rüşvet alma ününe rağmen sessiz kalamamıştı. Planları doğrudan Belev'in ofisinden öğrenince önemli bir Musevi eczacı Samuel Baroch'u uyarmıştı. Çok geçmeden Köstendil'deki her Yahudi Belev'in gizli planlarından haberdardı. Korkutucu söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Tren istasyonuna yakın olan Fernandes, tütün deposu Yahudileri buraya yerleştirmek için boşaltılmıştı. Belev'in ofisi tarafından Yahudilerin bir listesi hazırlanmıştı ve aileler kimin adının o listede olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kapalı yük vagonları uzun kuyruklar oluşturmuştu. Komşu kasabalardan çoktan toplanıldığı söyleniyordu. Mart ayının başlarında şehirde oturanlar Trakya'dan gelip Köstendil'in yakınlarından geçen trenleri görmeye başlamıştı. Trenler ağlayan ve yiyecek dilenen Yahudilerle doluydu. Şaşırmış sakinler ve yakınlardaki çalışma kamplarına hapsedilmiş Yahudiler vagonların yanında koşuyorlar, geçerlerken içlerine ekmek atıyorlardı. Aynı sahneler Ortodoks Piskopos ve ülkenin en üst dini görevlisi olan Metropolitan Stephen tarafından da kaydedilmişti. "Gördüklerim dehşet duygumu ve zalimlik anlayışımı aşmıştı," diye yazmıştı Piskopos. Yük vagonlarında yaşlılar ve gençler, hasta ve sağlıklılar, bebeklerini emziren anneler, hamile kadınlar vardı. Sardalya kutusundaymış gibi paketlenmişlerdi ve ayakta durmaktan yorulmuşlardı. Çaresiz bir şekilde yardım, merhamet, su, hava, bir parça insanlık için haykırıyorlardı. Stefan, başbakana bir telgraf çekmiş, ondan bu Yahudileri Polonya'ya, bir bebeğin kulağına bile uğursuz gelen bir isim, göndermemesi için yalvarmıştı. Köstendil'de Makedonya ve Trakya Yahudilerinin akıbeti yayılırken ve yeni sınır dışı söylentileri yüzeye çıkmış, Yahudiler paniklemeye başlamışlardı. Mati adında genç bir kadın, aile albümünü Musevi olmayan Vela adında yakın bir arkadaşının evine getirmişti. Vela, antifaşist hareketinin bir direnişçisiydi. Plovdiv'deki hahamın kızı Suzanna Behar gibi bu iki arkadaş, Yunanistan yakınlarındaki dağlarda savaşan partizanlara destek vermek üzere yer altında çalışıyorlardı. Mati, boynunda ufak siyah ipekten bir para kesesi taşıyordu. İçinde annesinin, babasının ve kız kardeşinin saçlarından birer bukle ve aile birbirinden ayrılırsa diye bozuk para vardı. Mati ağlıyordu. "Vela," dedi. "Eğer geri gelecek kadar şanslı olursam albümümü geri alırım. Ama eğer geri gelemezsem, lütfen benden bir hatıra olarak bunu sakla." Arkadaşına garip şekilde bakıyordu. "Polonya'dan bir kalıp sabun alırsan lütfen yüzünü yıka. Büyük bir olasılıkla benden yapılmış bir sabun olacaktır. Ve böylece ben de yüzüne bir kez daha dokunabileceğim." 6 Mart'ta Köstendil'deki Yahudiler hareket etmişti. O gün eczacı Samuel Baroch, Sofya'daki kardeşi Yako'ya sınır dışı edilmeleri anlattı. Politik olarak başkentte iyi bağlantıları olan Yako, bakanlık ve parlamentodaki ilişkileriyle temas kurmaya başladı. Birçok uyarıcı ve genelde verimsiz toplantıdan sonra eski bir kolej arkadaşı olan parlamento başkan yardımcısı Dimitur Peşev'i aradı. Peşev, Köstendil'de büyümüştü ve her ne kadar milli savunma yasasını desteklediyse de Yahudilerle şahsi ilişkileri gayet iyiydi. Yako'nun kardeşi Samuel, eczacıyla arkadaştı ve onunla Köstendil'de beraber çok zaman geçirmişti. Uzo içmişler ve kafelerde baklava yemişler ve kasabanın genel hamamının mineral sularında rahatlamışlardı. Peşev'in kız kardeşi, Yako'nun kız kardeşinin süt kardeşiydi. Birbirlerinin bebeklerine süt vermişlerdi. Yako, Peşev'e yakınlaşması gerektiğini anlamıştı. Başka çaresi kalmamıştı. Yako, aynı zamanda stratejik bir nedenden ötürü Peşev'le çalışmak zorundaydı. Belirtilen kanunda sadece yeni hürriyetine kavuşmuş bölgelerdeki Yahudilerin bu tür sınır dışı operasyonuna hedef olduklarını öğrenmişti. Her ne kadar korkunç olsa da yasada eski Bulgaristan Yahudilerini kurtarmaya yarayacak bir açık nokta olduğu görünüyordu. Aynı gün Köstendil'e varan Makedonya lideri Vladimir Kurtev, Sofya'da dolaşan dondurucu detayları anlatıyordu. Musevi arkadaşlarına trenlerin geldiğini ve Köstendil'deki tüm Yahudilerin Polonya'ya sınır dışı edileceklerini söylüyordu. Şehirdeki Yahudiler paralarını toplamaya başlamıştı. Belki bölge valisi Lyubov Melitenov Sofya'ya bir heyetin gitmesine izin verirdi. Yahudilerin özel kağıtları olmadan seyahat etmeleri yasaktı ve heyetin Peşev ve diğer parlamento üyeleriyle görüşebilmesi için başkente gidebilmesi gerekiyordu. Hileli olacaktı. Her ne kadar Miltenov, eczacı Samuel Baroç'u sınır dışına yollama planlarına karşı uyardıysa da rüşvet almaya alışmış bir politikacı olarak ün yapmıştı. Bölge valisinin seyahat izinlerini vermesi için ikna edilmesi gerekecekti. Tüm şehirde Yahudiler ceplerini boşaltmışlardı. Bağışlar, acil durum grubunun toplandığı şehir merkezindeki bir Musevi evine getirilmişti. Grup, yakın zamanda Sofya'dan 3 yaşındaki kızıyla gelmiş genç bir kadını, Violeta Conforti'yi, parayı Miltenov'a götürmesi için seçmişti. Diğer rüşvetler ve heyetin seyahati için de para biriktirmişlerdi. Banknotlar, kıvrımları açılmış, düzeltilmiş ve bir yığın halinde büyük kumaş bir çantanın içine konulmuştu. Violeta bu kadar nakit parayı daha önce hiç görmemişti. Alışveriş çantasına bundan çok daha azı bulunurdu. Açık ve soğuk bir sabah Miltenov'un ofisine giden kısa mesafeyi yürürken şimdi çok uzakta çalışma kampında olan kocasını düşündü. Miltenov'un ofisine geldiğinde çantayı ona verdi. ''Bana bir takım belgeler vereceğiniz söylenmişti. Belgeler nerede?'' ''Sana belgeleri veremem.'' dedi Miltenov. ''O zaman paramı geri ver.'' dedi Violeta valiye. ''Hayır, paranı sana geri vermeyeceğim.'' diye cevap verdi vali. ''Lütfen odadan dışarı çık.'' Sarı yıldızlı genç kadın ayağa kalktı ve ofisten çıktı. Parasız ve belgesiz, yıkılmış bir halde eve geri döndü. Hiçbir Musevi heyet başkente gidemeyecekti. İşte o zaman Violeta, Köstendil'deki birçok Yahudinin umutlarını kaybetmeye başladıklarını hatırlıyordu. İşte o zaman Köstendil'deki diğer şehirliler kendi planlarını oluşturdular. Azın Suçmezo, Yahudiler arasında büyümüştü. İri bir adamdı. Boyu belki de 1.90'dı. Çok iştahlıydı. Köstendil'de deri ve palto dükkanının olduğu caddenin karşısındaki Musevi kafede kebap yemeyi ve kuzu çorbası içmeyi severdi. Hatta İspanya'dan gelmiş sefarat Yahudilerinin konuştuğu, 450 yıl sonra bile Balkanlardaki Yahudilerin ana dili olan Yahudi İspanyolcası olan Ladina konuşurdu. Savaşın başlarında Suçmezo Makedonya'ya iş gezisine gitmişti. Üsküp'te Musevi mallarının elden çıkarıldığını görmüştü. Sahipleri Polonya'ya gönderilmişlerdi. Suçmezov dona kalmıştı. Mart ayının başlarında Suçmezov, Köstendil Yahudilerinin toparlanacağı tütün deposu hikayesini duymuştu. Günde 15-20 kez endişeli Musevi arkadaşları trene bindirilmeden önce şehirde yakalanmış Yahudileri doyuracakları söylenen büyük çorba kazanlarının geleceği söylentilerini soruyorlardı. Suçmezov hiç teminat veremiyordu. Musevi arkadaşları Suçmezov'un dükkanının önünden geçerlerken ''Hoşça kal Asen, bir daha seni göremeyeceğiz.'' diye bağırıyorlardı. Bu kadere karşı çıkan diğer Yahudiler bu sempatik iş adamına Sofya'ya gitmesi ve parlamentoda Dimitru Peşev'le onların namına görüşmesi için baskı yapıyorlardı. Suçmezov kabul etti. Yahudilere onları savunacağına dair söz vermiştim diye yazmıştı yıllar sonra dükkan sahibi ve bundan dönmeyecektim. 8 Mart gecesinin ilk saatlerinde Suçmezo ve başka 3 adam Sofya gezisine başlamıştı. 40 kişi başlayan heyet 4'e düşmüştü. Bu parlamentoda ve onun başkan yardımcısı Dimitru Peşev'e giden Köstendil heyetinin tamamıydı. 4 adam sarı tuğlalı ve zemini geniş parke taşlarıyla döşenmiş Köstendil tren istasyonunun platformuna geldiklerinde, Yahudileri sınır dışına götürecek yük vagonlarının uzun bir kuyruk oluşturduğunu gördüler. Son durakları, sonra öğrenecekleri Treblinka ölüm kampıydı. Platforma yaklaştıklarında ortalıkta polislerin dolaştığına dikkat ettiler. Birinin onların parlamentoya gidişlerini yetkililere haber verdiğini ve onların Sofya trenine binmelerini engelleyeceklerini düşündüler. Hemen bir sonraki istasyon olan Kapolovski'ye giden bir atlı arabaya bindiler. Dört adam trene buradan bindi ve başkente Dimitr Peşev'le görüşmek için kuzeye doğru hareket etti. Aynı zamanlarda belki de 1943'ün Mart ayının aynı gecesinde Moshe ve Solya Sliven'deki ebeveynlerinin evinde oturarak bekliyorlardı. Kimse ne toplaması gerektiğini, ne konuşacaklarını, nasıl bekleyeceklerini, hatta nereye gittiklerini bile bilmiyordu. Moshe ve Solya 3 yıl önce Sofya'da Balkan Sinagogu'nda basit bir törenle evlenmişlerdi. Solya kuzguni siyah saçlarını omuzlarında serbest bırakmıştı. Moshe takımı içinde sinirli, ciddi bir şekilde dimdik duruyordu. Tüm sorumlulukların ağırlığını omuzlarında taşıyordu. Genç çift hahama ve kutsal sandığa yüzlerini dönmüşlerdi. Düğünleri Musevilere karşı alınacak olan önlemlerin yürürlüğe konulup Moshe'nin çalışma kamplarına gönderilmesinden 2 hafta önce yapılmıştı. Şimdi 1943'ün Mart ayında gece Sliven'de hemen Güller Vadisi'nin arkasında aile sessizce oturuyordu. 60 mil güneydoğuda sabahın 3'ünde Haham Behar ailesiyle birlikte Plovdiv'deki Musevi okula gitmek için Rus bulvarında yürüyordu. Sonunda okulun boş avlusunu çevreleyen siyah demir parmaklıkları gözükmüştü. Haham Behar ve karısı arkalarında Suzan'la erkek kardeşi ve 2 polisle birlikte kapıdan girdiler. Aile ilk 1 saati soğuk avluda tek başlarına geçirdi. Sonra hahamın tahmin ettiği gibi kolları giysiler, battaniyeler, sarı peynir ve yuvarlak siyah bulgar ekmekleriyle dolu kollarıyla diğer Musevi aileler doluşmaya başladı. Güneşin doğuşundan hemen sonra Piskopos Kiril'in hizmetkarı gelerek Piskopos'un harekete geçtiğini söyledi. Kiril, Kral Boris'e bir telgraf göndermiş, Tanrı'nın adına bu talihsiz insanlara merhamet etmesi için yalvarmıştı. Piskopos, polis şefine de bir mesaj göndermişti. Şimdiye kadar hükümete sadık olan ben, şimdi bu konuda bağımsız hareket etme ve sadece vicdanımın sesini dinleme hakkımı kullanıyorum. Kiril, şimdiye kadar 1500-1600 Yahudinin Plovdiv'deki okulun avlusuna toplandığını tahmin ediyordu. Plovdiv'deki yaşayanlar da bu durumu öğrenmiş ve okulun dışında protesto için toplanmıştı. Şimdi parmaklıkların her iki tarafında da kalabalık vardı. Halk arasında çok büyük bir öfke vardı diye anlatıyordu Kiril. Bir görgü tanığı Kiril'in o sabah Musevi okula gittiğini ve çocuklarım bunun sizin başınıza gelmesine izin vermeyeceğim, demiryolu üzerine yatacağım ve sizlerin gitmenizi engelleyeceğim dediğini hatırlıyordu. Suzan'la bunu hatırlamıyordu ama okul bahçesinin müştemilatının gevşek tahtasından gizlice sürünüp bir arkadaşıyla acil durum planı yaptığını hatırlıyordu. Zamanı geldiğinde gizlice kaçacak ve Rodop dağlarında partizanlara katılacaktı. Okul bahçesine gizlice tekrar geri dönünce babasına bu planı anlattı. Eğer sınır dışına sürülmeleri yakın zamanda olacaksa haham ve kızı Suzanna'nın faşist monarşiye karşı savaşan silahlı çetelere katılmak üzere kaçması konusunda anlaşmışlardı. Moshe'nin erkek kardeşi Jack çoktan onlara katılmıştı. Bu arada Köstendil'de şehrin Yahudileri endişeyle başkentten parlamento başkan yardımcısı Dimitr Peşev ile görüşmeye giden heyetten gelecek haberleri bekliyorlardı. Dimitr Peşev sağlam vücuduna oturan şık takımlardan çok zevk alırdı. İstisnasız hepsinin göğüs cebinde üçgen beyaz temiz bir mendil bulunurdu. Kol düğmeleri takardı ve saçlarını yağlayarak özenle geriye tarardı. Peşev, kız kardeşi Sofya'nın dairesinin 3. katındaki bir odada yalnız başına yaşıyordu. Tavla oyununu ve Voltaire'i seviyordu. Sık sık fötür şapkası ve iliklenmiş paltosuyla aşağı inip ufak yeğenlerini çağırırdı. dantel elbiseleri ve parti ayakkabılarıyla amcalarının elini tutarlar ve yakınlarındaki şekerci dükkanına giderlerdi. Dimitri Peşev, milli ülkeler, saf ve kutsal bir şey için evrensel insani bir çaba üzerinde hayaller kurarak çok zaman geçirmişti. Parlamento demokrasisine inanıyordu. Bulgar Nazi taklitçilerini sloganları heyecanla okuduklarında ve kahverengi üniformalarıyla yürürlerken soytarı ve zavallı vodvil oyuncularına benzetiyordu. Yine de Peşev, Kral 3. Boris'in faşist lehtarı hükümetinde parlamento başkan yardımcısıydı. Genç avukat işçi rejiminin sert kurallarına tanık olunca sosyalizmden hayal kırıklığına uğrayarak büyümüştü. Faşistlerle birlikte olmasını Avrupa jeopolitik durumun bir gerçeği olarak görüyordu. Geleceğini kralın ve Bulgaristan'ın Nazilerle anlaşmasına bağlayarak Peşev, Bulgaristan için milli egemenlik temin etmenin bir yolunu arıyordu. Ülkenin Almanya ile ilişkileri istikrarsızdı. Nasıl olduysa ülke işgal edilmeden kalmayı başarmış. Hatta ana vatanının eski topraklarını geri bile almıştı. Kral gibi Peşev'de dış politikanın bu tehlikeli dengesinde Hitler'in onayının gerektiğine inanıyordu. Yıllar sonra Milli Savunma Yasası'na kabul oyu verdiğini hatırlayacak ve şöyle yazacaktı. Bu fedakarlık, Yahudilere konulan bu kısıtlamalar her ne kadar acı verici olsa da geçici ve en uç noktalara götürülmeyeceğinin bilgisi ışığında yapılmıştı. Şimdi Yahudi ulusunun kaderi herkesten çok bu adamın elindeydi. 9 Mart sabahında Asen Suçmezov, Sofya Caddesi'nde bir şapka dükkanının önünde durdu ve Dimitri Peşev'in evinin zilini çaldı. Suçmezov ve 3 refakatçısı bir gece önce Köstendil'den gelmişti. Peşev adamları evine davet etti. Burada Suçmezov gözyaşları içinde Köstendil olayını, tren istasyonundaki uzun tren vagonlarını anlattı. Son haftalarda yapılan birçok toplantıda Bulgaristan Millet Meclisi Başkan Yardımcısı, hatırı sayılır bir zaman ve enerji harcayarak Yahudilerin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Eğer olsaydı kesinlikle bundan haberi olacağını söylemişti. Ama 9 Mart sabahı Suçmezov ve diğerleri onun önüne geldiklerinde Peşev bu olayı soruşturmaya başlamıştı. Sınır dışı edilme söylentilerini Köstendil'deki çok yakın bir Musevi arkadaşından duymuştu. Bir parlamenterin Makedonya'dan anlattığı acıklı hikayeleri dinlemişti. Yaşlı insanlar, kadın, erkek ve çocuklar eşyalarını taşıyor, yenilmiş, korkmuş, güçsüz insanlar yardım istiyor, bilinmeyen bir hedefe doğru sürükleniyor. Ancak zihinlerindeki en karanlık korkularını oluşturabilecek bir kader olduğunu düşünüyorlardı. Suçmezov ve diğerlerinin gelmesinden kısa bir süre önce Peşev duyduğu söylentilerin gerçek olduğunu anlamıştı. Bu noktada Dimitri Peşev, meclisin kralcı üyesi, parlamentonun lideri, Nazilerle anlaşma yapan, Yahudi ulusuna karşı yapılan sert kısıtlamalara kabul oyu veren bu adam bir seçimle karşı karşıyaydı. Bu, belki de karmaşık ve kırılgan hikayede Bulgaristan tarihini Avrupa'dan sonsuza kadar kesin bir şekilde ayıracak en önemli andı. Hareketsiz kalamam diye karar verdi. Dimitri Peşev, buna maruz kalan insanlar ve ülkem için bu tehlikeli sonuçlara vicdanım ve anlayışım izin vermez. O zaman gücümün yettiği kadarıyla Bulgaristan'ı dünyanın gözünde küçük düşürecek ve hak etmediği şekilde utançla yakacak bu planın işleme konulmasını engellemeye karar verdim. Peşev, adamlara öğleden sonra 3'te parlamentodaki ofisinde buluşmalarını söyledi. Başbakanla görüşmeye çalışmak artık şarttı. 3 adam tekrar öğleden sonra 3'te parlamento binasında buluştular. Ama başbakan Peşev ve Köstendil'den gelen heyetle görüşmeyi reddetti. Sınır dışına gönderilme emri yerinde kaldı. Artık 9 Mart günü akşamüstü olmuştu. Sınır dışına gönderilmelerinin başlama zamanı çok yaklaşmıştı. Fazla seçeneği kalmayan Peşev en kuvvetli son kozunu oynadı. İçişleri Bakanı Petr Gabrovski ile görüşme talep etti. Birkaç dakika içinde Peşev, Suçmezov ve diğer 8 adam, parlamento üyeleri ve bazı raporlara göre Sofya'dan birkaç Musevi lider, Gabrovski'nin ofisine gittiler. Adamlar, bakanı Köstendil'deki olaylarla yüzleştirdiler. Gabrovski bu bilgilerin gerçek olduğunu kabul etmedi. Ama Peşev, İçişleri Bakanı'nın gergin ve sinirli olduğunu hatırlıyordu. Adamlar ona baskı yaptılar ve Gabrovski yine sınır dışına gönderilme hakkında bilgisi olduğunu kabullenmedi. Bu noktada heyetten biri Deneker-Belev anlaşmasını sordu. Alman-Bulgar belgesi, tren vagonları ve sınır dışı merkezleri detaylı olarak yazan bu gizli planı ortaya çıkarıyordu. Adamlar, İçişleri Bakanı'nın böyle bir şeyden nasıl haberi olmadığını öğrenmek istiyorlardı. Gabrovski, kendi itirazlarının tuzağına düşmüştü. Ya kendi bakanlığında ne olduğunu bilmiyordu, ya da çok daha büyük bir olasılıkla yalan söylüyordu. Veya Peşev'in düşündüğü gibi, kendini sıkıcı bir durumdan çekip çıkartmak için yavan sözler söylüyordu. Akşamüstüydü. Bir saat içinde parlamento akşam seansı için toplanacaktı. Peşev ve yandaşları görüşmede bu seansı gizli sınır dışı planlarını anlatmak için kullanmaya hazır olduklarını açıkça söylemişlerdi. Eğer bu olsaydı ulusal bir skandal meydana gelirdi. Bu, Avrupa'nın Naziler tarafından işgal edilmiş diğer ülkeleriyle Bulgaristan'ın yarı bağımsız merkez ulusunun en can alıcı farkıydı. Hala manevra yapmak için imkan vardı. Bulgaristan'da muhalifler görüldükleri yerde vurulmuyorlardı. Peşev ve diğerleri İçişleri Bakanı'ndan bir cevap bekliyordu. Sonunda Gabrovski ayağa kalktı ve odayı terk etti. Belki başbakanla konuşmak üzere. Döndüğünde sınır dışına gönderilme işleminin kaldırılmayacağının ama geçici olarak bir süreliğine durdurulabileceğinin haberini verdi. Peşev, Köstendil valisi Miltenov'u aradı ve ertelemeyi bildirdi. Gabrovski'ye resmi aramalarını yapması için baskı yaparlarken, diğer temsilciler evlerini arayarak bu yeni bilgileri ulaştırdılar. İçişleri Bakanı sınır dışına gönderilme emirleri, yürürlükte olan Bulgar şehirlerine telgraf göndermesi için sekreterine emir verdi. Daha sonraki kanıtlar, Kral Boris'in ertelemeyi onayladığını gösterecekti. Sofya'daki bir Gestapo memuru, Berlin'deki yetkililere gönderdiği bir belge ile sınır dışına sürülmelerin ertelenme kararını en yüksek makama göndermişti. Ama hala Gabrovski, dolayısıyla belki Boris, bu ertelemenin sadece geçici olmasında ısrar ediyordu. Boris, emirlerin yeni topraklardaki Makedonya ve Trakya'daki 11.300 Yahudi'yi etkilememesi konusunda kesin kararlıydı. Onların sınır dışına gönderilmelerine devam edilecekti. Görünüşte kral en azından geçici olarak Bulgaristan'daki 47 bin Yahudi'ye bir yaşam şansı vermeyi kabul etmişti. Makedonya ve Trakya'dan gelen Yahudiler ise onun gözetiminde yok edilmişti. Gabrovski ile görüşmeden hemen sonra İçişleri Bakanlığı'nın koridorunun dışında Peşev, Köstendil'den deril dükkanı sahibi ve palto imalatçısına dönmüştü. Suçmezov, elimi sık demişti Peşev. Yahudilerin sınır dışına gönderilmeleri durduruldu. Köstendil'i hemen arayıp bu yeni haberi onlara anlatabilirsin. Suçmezov, meclis binasını diğer Köstendil heyetiyle birlikte terk etmişti. Arka kapıda girişte toplanmış bir grup Yahudi ile karşılaşmışlardı. "Tanrı seni korusun Asen," diye bağırdı Köstendil'den genç bir adam. Biraz sonra Köstendil'e telefon etmek için bir içki dükkanına yürürlerken bir başka adam onlara yanaştı. Adı Albay Avram Tadgır'dı. Milli Savunma Yasası'yla Yedek Subaylar Birliği'nden zorla çıkması sağlanmış, iki Bulgar Savaşı'na katılmış eski bir askerdi. "Hanginiz Asen Suçmezov'sunuz?" diye sordu Albay. Suçmezov kendini tanıttı. Albay Tadgır, palto imalatçısının elini tuttu ve ağlamaya başladı. "Elini sıkmak için geri geldim," diye açıkladı eski asker. "Cesaretin için bravo." Plovdiv'deki okul bahçesi ve yanındaki yüksek duvarlı lise, etraflarında ince kumaşlı bavulları ve elbiselerle dolu torbaları olan yüzlerce Yahudi ile dolmuştu. 10 Mart öğleye doğruydu. Sınır dışı edilmeleri, erteleme emri hala yetkililere ulaşmamıştı. Kalabalık insan grubu parmaklıkların dışında duruyor, bağırıyor, Yahudilerin gitmemesi için yalvarıyordu. Susanna Behar, polisin anons yapmak için sessizlik istediğinde duyduğu korkuyu hala hatırlıyordu. Bütün Yahudilerin sıraya girmelerini istediler. Susanna artık partizanlara katılmak için kaçma zamanının geldiğine inanıyordu. Sınır dışı edilme şimdi başlayacaktı. Ama polis herkese evine gitmesini söyledi. O anda duyulan rahatlama, okul bahçesinde beharların, Köstendil'de Brawl'ların ve Konfrontilerin ve Sliven'da yeni haberleri bekleyen Eşkenazilerin anlatılması mümkün olmayan bir şey olarak 60 yıl sonra tekrar hatırlanacaktı. Öğleden sonra Plovdiv'deki Yahudiler evlerindeydiler. Birçoğu aceleyle çıktıkları evlerini kilitlemedikleri halde evlerine hiç dokunulmadığını, endişeli komşuları tarafından gözetildiğini anlamıştı. Akşamüstü Piskopos Kirill, hahamın evini ziyarete gitti. Susanna, hahamla babasının çalışma odasına özel bir toplantıya girmeden önce Piskopos başlığı ve gümüş başlığı asasıyla ailenin her bir bireyine sarıldığını hatırlıyordu. Çalışma odasına doğru giderken Piskopos durdu ve hahamın çocuklarına baktı. "Tüm Bulgar Ortodoks Kilisesi Yahudilerin tarafında olacak," diye söz verdi. Ve gelecek aylarda da öyle yaptı. Başpiskopos Stefan, Boris'e manevi baskı yaptı. Kraldan, Bulgar halkının her zaman desteklediği özgürlük ve insanlık hakkını koruyarak merhametini göstermesini istedi. Piskopos Stefan, hakları yok sayılan Yahudi Bulgarlarının feryat ve gözyaşları onlara yapılan haksızlığa karşı yasal bir protestodur diye ısrar etmişti. Dimitar Peşev, yetkililerin hala sınır dışına gönderme niyetlerini devam ettirdiklerini fark etmişti. Belki halkın bilgilendirilmesi hükümeti utandırır diye düşünüyordu. 17 Mart'ta Peşev Başbakan'a plana protesto eden bir mektup için 43 imza topladı. "Biz Bulgar hükümetinin bazı kötü niyetli söylentilerin öne sürdüğü gibi bu insanların Bulgaristan dışına sürülmesini planladığına inanmıyoruz," diye başlıyordu mektup. "Böyle bir hareket kabul edilemez. Bu felaket olur ve ülkeye çok kötü sonuçlar getirir. Bulgaristan'ın onurunu zedeleyen silinmez bir leke olacaktır." Peşev'in kendi hükümet planına verdiği halk muhtırasının benzeri görülmemişti. O, faşist çoğunluğun bir üyesi, kralın ve başbakanın taraftarıydı. Ama savaşın ortasında hükümetin sınır dışına gönderme planına karşı olarak azınlığı savunuyordu. Peşev bu hareketinin bedelini ödeyecekti. Birkaç gün içinde başbakan onu parlamentonun baş yardımcılığı görevinden uzaklaştırmıştı. Dimitar Peşev bir daha devlet ofisinde olamayacaktı. 1943 ilkbaharı boyunca Naziler krala kendi baskılarını uygularken Belev yeni sınır dışı gönderme planları hazırlamıştı. Bu kez Yahudiler Mavnalarla ülkenin kuzey sınırındaki Danube'ye gönderilecekti. Ama kral sonunda Almanya'nın Stalingrad yenilgisinden sonra zayıfladığını ve olası bir Rus veya Batı işbirlikçilerinin Bulgaristan'a gelmeleri düşüncesiyle bu sınır dışı etme konusunda tereddütteydi. Onun yerine Mayıs ayının sonlarında bütün Yahudilere Sofya'dan sürdü. Ülkenin her tarafına yaydı ve çalışma kamplarındaki işleri kuvvetlendirdi. Eğer bu Nazileri bir yatıştırma taktiği idiyse gayet başarılı olmuştu. Çok yakında 3. Reich 47 bin Bulgar Yahudisi hakkında endişe duyamayacak kadar başka şeylerle meşgul olacaktı. 7 Haziran 1943'te okul bahçesinde, tren istasyonunda, parlamentoda ve caddelerde meydana gelen Bulgar olaylarından aylar sonra Almanya'nın Sofya'daki elçisi Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor göndermişti. Ciddi olarak başbakanın ve hükümetin Musevi problemi için son bir radikal çözüm istediklerine ikna oldum diye yazmıştı Adolf Becker'le. Ama bizdeki ideolojik aydınlanmadan eksik olan Bulgar insanlarının mantığı onları engelliyor. Gerçekte Kral Boris'in böyle bir ideolojik aydınlanmaya teslim olması, Bulgaristan'a eklenen yeni topraklar, Makedonya ve Trakya'dan 11.300 Yahudi veya daha fazlasının ölümüne neden olmuştu. Hemen hemen hiçbir istisna olmadan yok edilmişlerdi. Ama en kritik bir zamanda sıradan insanların Köstendil'de, Plovdiv'de, Sofya'da, tüm ülkede Bulgar Yahudilerine destek oldukları da bir gerçektir. Sonuç olarak tüm bir ulusun Musevi topluluğu Treblinka'daki gaz odalarında yok edilmemişti. Ve böylece Moşe ve Solya sonunda savaş sona erince hayatlarını yeni baştan toplamaya başladılar. 7 yıllık bir evlilikten sonra Solya hamile kalmış ve Deyza adında bir kız bebekleri 2 Aralık 1947'de Bulgaristan'ın başkentinde dünyaya gelmişti. Adını daha sonra Dalia olarak değiştirecekti. Bulgar-Fransız entelektüel Tzivetan Todorov'un dediği gibi, iyiliğin inceliği olmasaydı bunların hiçbiri meydana gelmezdi. Anlaşılması güç, hassas, beklenmedik insan eylemi ve tarihi olaylar olmadan mümkün değildi. Eğer Liliana Panitsa ve diğerleri sınır dışına sürülme haberlerini Musevi arkadaşlarına sızdırmasalardı, eğer 8 Mart'ta Asen Suçmezo ve Köstendil heyeti Sofya trenine binmeseydi, Başpiskopos Stefan ve Piskopos Kiril Avrupa Katolik Kilisesi'ni takip etselerdi ve açıkça söylemeselerdi, yüzlerce şey olmasaydı veya değişik bir şekilde meydana gelseydi, sınır dışına sürme planı hız kazanabilirdi. Moşe ve Solya, Eşkenazi'de dahil olmak üzere 47 bin Yahudi Treblinka'da yok edilebilirdi ve Dalia hiç doğmamış olabilirdi. Ama Dalia, soğuk bir Aralık gecesinde Sofya'da doğmuştu. Ve daha sonra Filistin'e ve sonra İsrail'e giden gemilere binen diğer on binlerce Bulgar Yahudisi gibi o da yanında olağanüstü bir miras taşıyordu.